Ayrım 12, sayfa 70. Liberalizmin eleştirisi, kapitalizm ve sınıflı toplum. Burjuvazinin yönetici bir sınıf olarak temayüz etmesi, buna uygun bir liberal düşüncenin gelişimiyle bağlantılandırılır. Fransız devriminin idealleri, parantez, özgürlük, eşitlik, adalet, özgür vatandaşları ve Adam Smith'in arz ve talebi düzenleyici merci olarak kabul ettiği ekonomik sistem içerisinde, ekonomik faaliyetlerini serbest bir şekilde yürüten burjuva sınıfını ortaya çıkardı. Her ekonomik bireyin kendi çıkarlarını güttüğü serbest ekonomik faaliyetlerin otomatik olarak adil bir toplum meydana getireceği düşünülmekteydi. Marx, bu burjuva yorumunu daima eleştirel bir perspektiften okuyarak, ekonomik bireyin özgürlüğünün suni bir durum olduğunu ve gerçekte bu özgürlüğün sadece küçük bir azınlığın sahip olduğunu vurguluyordu. 19. yüzyılın toplumsal gerçekliği eşitlik, özgürlük ve adalet kavramları ile değil, fakirlik, sömürü ve hukuksuzluk kavramları ile temsil ediliyordu. Marx, bu hürriyetsizliğin ve toplum üyelerine uygulanan baskının sebeplerini üretim araçlarının mülkiyeti ile açıklamaktaydı. Üretim araçlarına sahip olanlar, kapitalistler, üretimi gerçekleştirmek için iş piyasasında satılan iş gücüne ihtiyaç duyarlar. Nüfusun büyük bölümü, parantez, üretim araçlarına sahip olamayanlar, hayatta kalabilmek için emeklerini piyasada satmak durumunda kalırlar ve kapitalistler de bu emeği belli bir fiyata satın alır. Böylelikle kapitalist, iş gücünü kullanma hakkı elde eder. İşçilerin üretim için gerekli olandan daha fazla çalışması sonucunda mal sahipleri, bu fazla mesaiden kaynaklanan artı değeri ele geçirirler. O nedenle kapitalistlerin amacı, olabilecek en uzun çalışma süresi içerisinde mümkün olduğu kadar fazla üretim gerçekleştirmektir. Çünkü bu durumda artı değer açıkça daha da artmaktadır. Fakat Marx bu sömürücü tavrı ahlaki bir sorun olarak algılamaz. Zira ona göre rekabet ortamında bulunan ve bu yüzden mümkün olan en ucuz iş gücüne sahip olmak, azami kar elde etmek ve dolayısıyla ayakta kalmak isteyen kapitalistler kendi açılarından son derece rasyonel hareket etmektedirler. Marx, aktörleri, belli sınıfların ve çıkarların temsilcileri ve belli ekonomik kategorilerin kişiselleştirilmesi olarak telakki ettiği için, içinde yaşadıkları toplumun yapıya göre davrananların bu davranışları dolayısıyla sorumlu olarak görülemeyeceği düşüncesindeydi. O, kapitalizmin motor gücünün üretimin azamileştirilmesi, sermaye birikiminin arttırılması ve fazla üretimin üretim araçları sahiplerince elde edilmesi olduğu kanaatindeydi. Marx, kapitalist toplum içerisindeki bu iki grubun ilişkisini sınıflar arasındaki ilişki şeklinde yorumlamıştır. Bir sınıfa ait olmak, üretim araçlarına sahip olmak ya da olmamakla ilgilidir. Marx, kabaca iki sınıf ayrımı yapar. Artı değere el koymaya çalışan üretim araçlarına sahip olanlar, burjuva ve hayatta kalabilmek için emeklerini satmak zorunda olan işçi sınıfı, proletarya. Fakat sınıfın iki manası vardır. Birinde ekonomik davranışlar, diğerinde sınıflar arasındaki siyasi toplumsal ilişkiler kastedilir. Üretim araçlarının sahipliğinde bir sınıfın diğer sınıflar üzerindeki spesifik hakimiyet biçimi ortaya çıkar. İki toplumsal sınıfın çatışan menfaatleri hem ekonomik durumdan hem de bununla ilintili olan yönetim ilişkilerinden doğar. Marx, tarihin sınıf savaşımlarının tarihi olduğundan bahsederken, İş ve sermaye arasındaki menfaat çatışmasına vurgu yapar ve aynı zamanda bu ilişkinin çatışmacı karakterinin altını çizer. Parantez, söz gelimi işçilerin çalışma saatlerinin azaltılması için verdiği mücadele. Bu sınıf savaşı, kaybedecek bir şeyi olmayan sınıfın gücü ele geçirmesine kadar devam edecektir. Kazanacak olan da Marx'a göre işçi sınıfıdır. Çünkü Marx'a göre işçi sınıfı üretim araçlarından bağımsızdır ve bu sebeple de kendi çıkarlarının peşinde değildir. Sermayenin kâr arzusu iş gücünün yoğunlaşmasına sebep olacağı için nihai noktada işçilerin çıkarları etrafında örgütlenmeleri gündeme gelecektir. İşçiler enternasyonel bir dayanışma üzerine kurulu, sınıf toplumunu ve dolayısıyla kapitalist toplumu alt edecek bir sınıf bilinci geliştireceklerdir. Fakat bu geçiş üretim gücü ve üretim ilişkileri arasındaki diyalektik bir sürece bağlı olacak ve kapitalist şartlar içerisinde oluşacaktır. Üretim güçlerinin hızlı gelişimi, çalışma saatlerinin azaltılması ve tüm toplumsal işlerin nesnel bir biçimde toplumsallaşmış olması, hakim sınıfın tarihsel varlık şartlarını kaybetmesinin sebeplerindendir. Bunun sonucunda sosyalizme ve komünizme geçişin temelleri atılmaktadır. İlk defa sosyalizm, komünizmle artı üretim toplumsal olarak kontrol edildiğinde ve adil bir şekilde dağıtıldığında işçi sınıfının sömürüsü ortadan kalkabilecektir. Fakat Marx'ın zamanında da işçi sınıfının tarihte her zaman kendinden beklenen tarihsel misyonu yerine getirmediği aşikardı. Burjuvazinin kapitalizmin gerçekliği hakkında yanlış bir tasavvura sahip olmasına benzer şekilde, parantez, üretim araçlarının şahsi mülkiyeti ve özel teşebbüsün adil bir toplum yaratacağı, işçi sınıfı da yanlış bir tasavvur geliştirir, parantez, daha fazla çalışarak daha fazla tüketebileceğini, daha çok eşya satın alabileceğini ve böylelikle yüksek bir yaşam standartına ulaşıp toplumsal yükselişimi gerçekleştirebileceğini düşünmesi gibi. Gerçeklik hakkındaki bu yanlış tasavvurlar, Marx'ın ifadesine göre belli çıkar ve yaşam şartlarının sonucudur. Bu sebeple Marx, toplumsal gerçeklik hakkında yanlış bilinçten söz eder. Kapitalist ekonomi biçiminin ve daha fazla mal üretimine yol açan sermayenin değerlendirilmesinin zorunluluğu toplumun ve toplum üyelerinin, işçiler de dahil, zenginliğini mal arzı bakımından gerçekten de arttırabilir. Fakat bununla temeldeki iktidar ilişkilerinin altyapısı gizlenir. Bireysel tüketim imkanları hayatı daha yaşanılır kılabilir. Fakat bununla üretim araçlarının kişisel mülkiyetinde ve bununla bağlantılı olarak iktidarda bir değişiklik yaratmaz. Marx'a göre eşyanın özünde sermaye ve emek, ki bu da bir iktidar ilişkisidir, arasındaki ilişki saklıdır. Bu eşya fetişizmi, tüketicileri malların kullanım değerleriyle orantılı belli bir fiyata sahip oldukları düşüncesine iterken, esas olarak pazarda bir mübadele aracı ve bir fayda amacıyla aynı zamanda bir sınıfın, parantez işçi sınıfının, diğer bir sınıfın, parantez kapitalist sınıfın, hakimiyetinde bulunduğu şartlarda üretilmiş oldukları gerçeğini görmelerini engeller. Söz gelimi, ben bir muz satın aldığım zaman bunun için belirli bir ücret öderim ve bunun sonucunda bir haz alırım. Fakat muz örneğinde göremediğim husus, üretim ve dağıtım şartlarıdır. Yani tarım işçilerinin maddi olarak ve sağlık bakımından sömürülmesi, ekolojik ve sağlık açısından zararlı olan kimyevi gübrelerin kullanılması, gıda şirketlerinin rolleri ve bundan en fazla kimin fayda sağladığı gibi hususlardır. Alıştırma. Örnek olarak bilinen bir malı alın ve bu malın yaşam yolunu doğumdan ölüme kadar takip edin ve malın özünü Marksist düşünce bağlamında kurgulamayı deneyin. Yani Marx'a göre bir toplumdaki iktidar ilişkilerini ve sömürüyü anlayabilmek için emtianın arka planına bakmamız gerekmektedir. Bu noktada kuram önem kazanmaktadır. Marx temelde bir kuramcı olmasına rağmen zaman zaman siyasi mücadele yazıları da kaleme aldı. Parantez, Engels ile birlikte yazdığı Komünist Manifesto gibi. Bu nedenle de Marksist kuramın iki yüzü vardır. Marksist kuram bir yandan kapitalist üretim biçiminin nesnel analizi ve eleştirisiyken, öte yandan sömürülen işçi sınıfının bilinçlendirilmesini ve kapitalizmin sosyalizm, komünizm yönünde dönüştürülmesini arzu eden bir programdır. Yani Marksist kuramın özelliği, sömürülen işçi sınıfı lehindeki tarafgirliği ve kuram ile pratiği birleştirme çabasıdır. Toplum biçimleri. Marx toplumları esas olarak artı ürünün toplumsal yatırımına bağlı olarak gruplandırmıştır. İlkel toplumlar, üretim şartlarının kolektif mülkiyeti ile temayüz eder. Bu toplumlarda ürünler sadece cemaat içerisinde mübadele edilir ve gündelik kullanım araçlarının mülkiyetine sahip olma hakkının yanı sıra mülkiyetsizlik bakımından bir eşitlik söz konusudur. Bir çatışma değil. Köleci toplumlarda kişisel mülkiyete yol açan artan bir iş bölümü vardır. İş gücü askeri seferler sonucunda elde edilir. Aileler ve klanlar gibi gruplar oluşur. İlkel toplumların cemaatsel korporasyonları küçük gruplar korporasyonlarıyla yer değiştirir. Yönetim bir kral veya bir üst sınıf tarafından icra edilir. Feodalizmde ise işlerdeki uzmanlaşma daha da artmış, şehirlerde ve pazardaki mübadele daha düzenli hale gelmiş ve altyapı çalışmaları daha da hızlanmıştır. Köleci toplumlar ile karşılaştırıldığında iktidar ilişkileri daha da yumuşamıştır. Zira üretim araçları köylüler derebeylerinin payını verdiği müddetçe köylülerde kalmaktadır. Elbette ilk olarak yolların gelişmesi ve para ekonomisinin genişlemesiyle alakalı olarak altyapı çalışmaları sonucunda da üretimde bir artış meydana gelmiştir. Bu da iş gücünün daha yoğun olarak kullanılmasının yolunu açmıştır. Fakat feodalizmin kooperatif hukuki düzeni iş gücünün serbest bir şekilde gelişimini engellemiş, bu sebeple de söz konusu üretim biçimi, üretim güçlerinin gelişiminin önünde bir engel olarak belirmiştir. Tarihsel süreç içerisinde üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasındaki diyalektik ilişki sonucunda kapitalizme geçiş gerçekleşmiştir. Kapitalizm, iş bölümündeki artış, makineye dayalı üretim, iş gücünün feodal bağlarından kurtulması, yerel pazarların evrensel hale gelmesiyle temayüz etmiştir. Burjuvazi, iktidarı liberalizm ideolojisi ile meşrulaştırılan, parantez, hali hazırdaki durum, güçlerin pazardaki serbest ilişkileri sonucu ortaya çıkmaktadır. Ekonomik olarak en güçlü sınıftır. Fakat kapitalizmin en belirleyici özelliği üretim araçları ile üreticiler, parantez işçiler arasındaki ayrışmadır. Ticaret ve mübadeledeki artış ve para ekonomisindeki gelişme, artı değerin üretiminin kat kat artmasına neden olur ve sermayenin yatırımları yoğunlaşmaya başlar. Sermaye birikimi ve kârı azamileştirme mecburiyeti bir toplumsal sorunun ortaya çıkmasına sebep olur. Zira bunlar işçi sınıfında sefalete yol açar ve yabancılaşmayı beraberinde getirir. Sermayenin yatırım sürecindeki ivme, sermayenin yoğunlaşması ve bununla bağlantılı olan işçi sınıfındaki yoğunlaşma, kapitalizmin devrimci bir biçimde yıkılmasının kapısını aralar. Tarihsel süreç ilk olarak sosyalizme, Sonrasında da son aşama olan komünizme geçişle son bulur. Sosyalizmde üretim araçlarının mülkiyeti ilga edilir ve kolektif mülkiyete geçilir. Arzulanan kazanç kolektif faydaya sunulur. Komünizm ise insanların toplumsal bir öz olarak yaratıcı potansiyellerini geliştirdikleri, toplumsal ilişkilerini özgürlük temelinde biçimlendirdikleri ve özgür ve eşit bir toplumu mümkün kılan otomatikleştirilmiş üretim temeline dayanır. Malum olduğu üzere tarihsel süreç bu yönde gelişmemiştir. Bu süreç içerisinde bir yandan az ya da çok sosyal bir devletçi bir kapitalizm oluşurken, diğer yandan Marx'ın ima ettiğinin tersine iktisadi bakımdan planlı ekonomik örgütlenmeye dayalı yapısıyla hem kapitalist sistem ile rekabet edemeyen hem de siyasi açıdan özgürlük ve eşitliği garantileyemeyen vahşi bir yönetim sistemi ortaya çıkmıştır. Marksist Kur'an başlangıcından itibaren hem büyük teveccüh gördü hem de şiddetli eleştirilere uğradı. Marksizmin bir devlet kuramı olarak dogmatik hale getirilmesi, insan haklarını ihlal eden rejimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Birçok eleştirmen işin bu yönüne vurgu yapmış ve tüm kuramsal inşaya karşı bir saldırı başlatmıştır. Ilımlı bir eleştiri Marksist kuramın sınırlarını ve aynı zamanda başarılarını şu şekilde ifade eder. Marx, sosyolojinin kurucu babalarından biri olarak görülebilir. Zira o istemli bir biçimde toplumların yaşam temellerini araştırmış, hangi biçimlerinin ortaya çıktığını incelemiş ve hangi siyasi yönetim biçimlerinin geliştiğini analiz etmiştir. Diğer taraftan Marx, sosyolojiyi eleştirel bir bilim olarak temellendirerek ekonominin temel önemini vurgulayan ilk düşünürlerden biri olmuştur. Buna rağmen Marx'ın birçok yaklaşımı sorunludur. Marx'ın sınıf kuramı, yüksek düzeyde farklılaşmış toplumların toplumsal yapısını analiz etmek için oldukça basit kalmaktadır. İş modeli zanaatkar bakış açısının izlerini fazlasıyla taşıdığından, iş farklılaşmasını ancak cüzi olarak kavrayabilir. Tarih anlayışı ise toplumun ideal durumuna göre tasarlanmış ve teknolojik bir determinizmle kurgulanmıştır. Kuramlarını Marksist-maddeci düşünce üzerine inşa etmek isteyen birçok kuramcı bu sebeplerden dolayı kuramsal kabullerde bir takım değişiklikler yapmaya mecbur kalmıştır. Fakat nihayetinde bu çabalar Marx'ın temel kavramlarının 20. yüzyıl sosyolojisi için ne derece verimli olduğunu göstermiştir. Hatta bazı sosyologlar Marx'ın kavramlarının herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymaksızın modern toplumların resmini verebildiğini iddia etmektedirler. Onlara göre küresel kapitalizm, yüksek işsizlik, küresel çevre sorunu, sosyal devletin tasfiyesiyle at başı giden ve giderek artan fakirlik, kuzey ve güney arasındaki büyük işsizlik vesaire gibi fenomenler, Marx'ın düşüncesinin günümüzde olan ilgisine gösterir. Fakat ilerleyen sayfalarda bu neo-Marksist yaklaşımları ele almayacak, Marksist maddeciliğin üzerine inşa edilen 20. yüzyılın eleştirel toplum kuramını değerlendireceğiz. Materyalist düşüncenin eleştirisi ve geliştirilmesi. Eleştirel kuram. Eleştirel kuramın gelişimi. Eleştirel kuram 20. yüzyılın başında Frankfurt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün kurulmasıyla ortaya çıktı. Enstitünün amacı Marx'ın kuramının değişen tarihsel şartlara uyan, dogmatik olmayan genel bir yorumunu yapmaktı. Enstitü temel olarak somut toplumsal problemleri disiplinler arası toplumsal araştırmalarla irdeleyerek modern toplumun bütünlüklü bir kuramını yapmak arzusundaydı. Kavramsal, kuramsal program 1900'lü yıllarda disiplinler arası materyalizm olarak kavramlaştırılmıştı. Hedef, Marksist yaklaşımların zayıflıklarını giderip, çağdaş toplumların sorunlarına teşhis koymak ve materyalist bir toplum kuramı inşa etmekti. Marksist kuramın yorumlarından biri olan ve bilincin varlığı yansıttığını savunan yansıma kuramının aksine, eleştirel kuram, bilginin aktif bir unsur içerdiği ve bunun da yorumlama olduğu görüşüne büyük değer atfeder. Aynı şekilde eleştirel kuram, insan algısının nesnesinin, insan davranışlarının bir ürünü olduğu ve bunların insandan bağımsız bir gerçekliğinin olmadığı görüşünü savunur. Basit altyapı, üst yapı şemasının, parantez, bu kurama göre bir toplumun maddi ve ekonomik temeli, o toplumun tüm kültürel fenomenlerini doğrudan şekillendirir. Aksine eleştirel kuram, materyalist bir kültür kuramı geliştirmeyi amaçlar. Bu kurama göre de kültürel bilinç formları dolaylı da olsa ekonomik ilişkilere bağımlıdır. Kültürel görüngüler görece bir inatçılık gösterir, bu ise toplumun ekonomik temelinden kısmen bağımsızlaşmak anlamına gelir. Bu bağlamda Hegelyen, arabulucu kategorileri önemli bir rol oynar. Tüm kültür fenomenleri toplumsal bütün tarafından sağlanır ve yalnızca sınıf çıkarlarının bir yansıması değildir. Eleştirel kuram toplum ve kültür arasındaki sürekli karşılıklı ilişkiden ve tek tek toplumsal unsurlar ile toplumsal bütünden yola çıkmalıdır. Bu bağlamda Marksist kuram pratik ilişkisinin problematikleştirilmesi merkezi bir öneme sahiptir. Marx'a göre proletarya, kuramın pratiğe dönüşmesini sağlayacak olan sınıftır. Bu noktada eleştirel kuram, işçi sınıfının üzerine düşen rolü neden algılamadığı, burjuva toplumuna entegre olunmasına neden izin verdiği ve aynı şekilde çıkarlarına ters düşmesine rağmen neden nasyonal sosyalizme karşı durmadığı sorularını ortaya atar. Bu soruların cevaplanmasında sosyal psikoloji ve psikanaliz önemli bir rol oynar. Sosyal psikoloji ve psikoanaliz ekonomik ilişkilerin bilince nasıl uyarlandığını ve örneğin işçi sınıfının neden Marksist kuramın kendisinden beklemiş olduğu ilgilerden farklı ilgiler geliştirdiğini açıklamak zorundaydı.